Ayrım 14.
Ve yumruğunu tekrar vurdu. Bu sefer kadehlerden biri devrilip yere düştü. Faik Bey, garson bir kadeh ve bir viski daha diye bağırdı. Şimdi sahnedeki danslar bitmiş, masalar, iskemleler kenara çekilmiş ve salonun ortası umumi dans için hazırlanmıştı. Hakkı Celis'in yanındaki genç zabit kadına mütemadiyen bir şeyler alıyordu. Masalarının üstü çiçekle ve bir takım ufak tefek eşya ile dolmuştu. İkide bir eğilip kadının kulağına bir şeyler fısıldıyor ve kadın daima o geniş tebessümüyle gülerek yarı anlamış yarı anlamamış bir kimse tavrıyla gözleri hayretten büyümüş başını sallıyordu. Locadaki harp zenginleri oturdukları yerde gittikçe ağırlaşıyorlar, yalnız bazen yanlarındaki kadınlara, bazen aşağıdaki halka sırıtmakla iktifa ediyorlardı. Sağdan soldan birçok ecnebi zabitler kadınların bellerinden yakalayarak dans meydanına atıldılar. Bazı Rum ve Ermeni gençleri de onları taklit etti. Fakat bu kadınlar dansa başlamadan evvel yorgun ve solgun görünüyorlardı. Öyle ki kavalyelerinin boynuna adeta bir eski esvap gibi asılmışlardı. Hakkı Celis içinden dedi ki, ne acayip alem. Burada herkes kendini eğleniyor zannediyor. Fakat hepsi de can sıkıntısından ne yapacağını şaşırmış, tepinen, bağıran ve bir an evvel sızıp uyumak için sarhoş olan bir takım biçareler. Zavallı insanlar kendi kendilerini nasıl aldatıyorlar. Ve bir hayali ham, gerçekleşmeyecek bir düş peşinde ne çok para, ne çok vakit, ne çok sıhhat sarf ediyorlar. Yüzünün çizgileri gittikçe aşağıya doğru çekilen ve ağzının içinde dilini güçlükle döndürebilen Faik Bey, Hakkı Celis'e saçlarına temas edecek kadar sokuldu. Aşk işlerine bu kadınların hiçbiri kadar da vakıf değildi dedi. Ne öğrendiyse benden öğrendi. Bununla beraber daima soğuk ve heyecansız kaldı. Mizacına şu kadarcık bir hararet gelmedi. Bu kız hep kafasıyla hareket eden bir kızdır. Her hareketi bir hesap üzerinedir ve bence kadınların en müthişi ise böylesidir. Esasen insan olmayan bu mahluk bir de akıl denilen şeyle silahlandı mı adeta dişli, tırnaklı bir canavar haline giriyor. Kanınızla beslenmeye başlıyor ve tırnaklarınızı etinizde geçirmek yegane zevkini teşkil ediyor. Faik Bey viskiden bir yudum daha aldı ve üst üste birkaç nefes sigarasından çekti. Gözleri süzüle süzüle adeta yarı kapanmış, kaybolmuştu. Dedi ki, canlı şeylerin hiçbirini sevmez. Ne insan, ne köpek, ne kedi, ne civciv. Sevdiği şeyler hep kumaş, taş, boya, rahat ve muntazam odalar, araba, kundura ve çoraptır. Bütün bunları kendisine temin eden adam nazarında bir ilah kesilir. Zira bu adam bütün taptığı putları avcunun içinde getiren harikulade bir mahluktur. Şimdi bunlardan bir tanesini bulmuş. Varacağı adam çok zenginmiş, öyle mi? Hakkı Celis başıyla evet dedi. Faik Bey vahşi ve acı bir gülüşle çok zengin öyle mi dedi. Ah ben ona gösteririm, ben ona gösteririm. Zengin bir adamla evlenmek. O buna asla muvaffak olamayacak, asla. Nikah çarşambaya diyorlar değil mi? Çarşambaya. Ha ha ha. Çarşambaya. Bileklerimi şuradan keserim eğer Seniha çarşambaya evlenebilirse. Vallah billah. Hakkı Celis, nasıl mani olabilirsiniz diye sordu. Nasıl mı mani olabilirim? Nasıl mı mani olabilirim? Ha ha, monşer, senin de hiçbir şeyden haberin yok. Faik Bey'in sesi, yüzü, konuşması, hareketleri, bütün muvazenesini kaybetmiş, mevcudiyeti karmakarışık bir hale girmişti. Hakkı Celis artık hem ondan hem etrafındaki nafile gürültüden rahatsız olmaya başlamıştı. Hele tango denilen muhtelif dans silsilelerinin hayvani ve iptidai manzaralarını seyretmekten bıkmış ve usanmıştı. Faik Bey de yavaş yavaş kendisiyle konuşmaktan yorulmuş ve yanındaki kadınları sarkıntılık etmeye başlamıştı. Birdenbire ayağa kalktı. ''Ben gidiyorum. Yarın sabah çok erken kalkmaya mecburum.'' dedi. Faik Bey onu alıkoymak için pek çok ısrar etti fakat genç adamın kararı önünde fazla mukavemete imkan göremedi. Yalnız Hakkı Celis elini sıkıp alırken, ''Göreceksiniz, o evlenmez, o evlenmeyecek.'' diye bağırdı ve bulunduğu yere yığıldı kaldı. Hakkı Celis dışarıya çıkar çıkmaz geniş bir nefes aldı. Ne kadar güzel bir gece sonuydu. Gökyüzünde nereden geldiği bilinmeyen bir aydınlık geçtiği yerlere beyaz ve tatlı bir gölge salmıştı. Gündüzün o kadar adi ve manasız görünen Galata'nın o sıra sıra evlerine bile esrarlı bir hal gelmişti. Genç adam günün bütün vakalarını düşündü. Belkıs Hanım'dan itibaren bütün gördüğü çehreler, dokunduğu eller, işittiği sözler hep birden karmakarışık beynine hücum etti. Bu ne kadar çok acayip şeylerle dolu bir gündü. Hakkı Celis 12 saat zarfında 12 senelik bir hayat tecrübesi yapmış gibiydi. Belkıs Hanım'ın yalvaran ve titreyen etinde ona behimi, hayvani hazların ne kadar esrarı varsa bir anda açılıvermişti. Nuriye ve Nehire hanımlar gibilerin iğreti ruhlarında tecelli eden bir nevi zoraki içliliğin ne gülünç sevaikten, güdülerden çıktığını öğrenmişti. Seniha'dan kendisine ulvi, yüksek, derin, hudutsuz, ince, dolaşık görünen şeylerin ne kadar aşağılık, düz, dar, kaba ve basit olduğunu hissetmişti ve Faik Bey'den aşkın her türlü tecellilerinden şifa bulmaz bir tarzda iğrenmişti. Bardaki alemde ise sefahat denilen şeyi iğrenç ve müthiş olmaktan ziyade yavan ve boş bulmuştu. Bütün insanların o kadar coşkunlukla, o kadar humma ile tırmaladıkları hayat hep bu yavan ve boş unsurlardan mürekkep değil miydi? Bu unsurlar ki Belkıs Hanım'ın titreyen vücudundan, Nuriye ve Neyire Hanımların iğreti ruhlarındaki içlilikten, Seniha'nın arzu ve tamahlarından, Faik Bey'in öfkesinden, bar halkının o zoraki neşvesinden ibaretti. Hakkı Cedis'in aklına zavallı Faik Bey'in bir sözü geldi. Cephenin arkasındaki hayat daha iyi değil. Bu avare adam belki bu sözü bir şey söylemiş olmak için söylemişti. Fakat ne dereceye kadar bir hakikatin tarifiydi. Hakkı Cedis kendi kendine bu sözü tekrar etti. Cephenin arkasındaki hayat daha iyi değil. Naim Efendi'nin konağı hala kiralıktır. Fakat henüz bir kiracı zuhur etmedi. Çok bakanlar, çok gezenler oldu. Kah bunların şartları Naim Efendi'ninkilere, kah Naim Efendi'nin şartları bunlarınkine uymadı. Konak büyük, viran ve kasvetliydi. Burada şimdiki hayata göre ancak 3 aile bir arada yaşayabilirdi. Bunun için de konağı bir takım bölüklere ayırmak lazım geliyordu. Halbuki Naim Efendi buna asla razı değildi. Ben öldükten sonra isterseniz yıkınız diyordu. Fakat ben sağken hiçbir tarafına el dokundurtmam, hiçbir tarafına hiçbir tarafına el dokundurtmam. Hastalıktan, yalnızlıktan, biraz da yoksulluktan, son zamanlarda huyu çok değişti. Hırçın, hiddetli bir ihtiyar oldu. O kadar ki Selma hanımefendi bile artık ona laf dinletemiyordu. Hele Sekine Hanım, babasının yanında ağzını açıp bir tek kelime söyleyemez oldu. Bütün hayatında usluluğu ve yumuşaklığıyla tanınmış bir adamda bu hiddet ve şiddet adeta bir ateh, bunama veya bir cinnet alameti olarak telakki edilmekteydi. Bunun içindir ki herkes önünde boyun eğmek mecburiyetini hissediyor ve bütün huysuzlukları bir delinin buhranları gibi mazur görülüyordu. Bununla beraber etrafındaki boşluk derinleştikçe derinleşti. Evvelce hemen her gün gibi konağa gelen Sekine Hanım yavaş yavaş haftada bir iki defa gelmeye başladı. Bu da ekseriya babasının yanına girmeyerek ve cenan kalfa ile eşyası soğuk odalarda ayakta fısıl fısıl görüşmeye mecbur olmak şartıyla. Selma hanımefendi ise bir aydan beri bir defa ayağını konağa atmadı. Ara sıra adamlarından birini göndermekle iktifa ediyordu. Zavallı Naim efendi bu suretle büsbütün yalnız kaldı. Yalnız kalmaktan da sıkılıyordu. Her saat, her dakika Hakkı Celis'i arıyordu. Adeta bu çocuğun tiryakisi olmuştu. İkide bir de hiçbir haber yok mu? Daha gelmeyecek mi? Bu ne uzun harp, ne uzun. Artık bir nihayete erse, lehimizde yahut aleyhimizde, nasıl olursa olsun bir nihayete erse deyip duruyordu. Vakıa Hakkı Celis'ten kah doğrudan doğruya kendine, kah hemşiresine sık sık haberler geliyordu. Fakat Naim Efendi'nin ona ihtiyacı en ziyade kendi derdine dökmek, kalbini boşaltmak içindi. Gerçi yavrucak ne kadar gönlüne göreydi, kendisini de ne kadar iyi dinler, ne kadar iyi anlardı. Ailesi içinde hiç kimse ne hemşiresi ne kızı bu çocuk gibi cana yakın değildi. İkide bir Cenan Kalfa'ya derdi ki, Cenan bu çocuğa bir şey olursa rica ederim benden saklayınız. Zira işitir işitmez dayanamam, mutlaka derhal ölürüm. Herkese karşı kapanan kalbi yalnız bu çocukta Seniha'ya karşı açık kalmıştı. Hayatta o kadar birbirinden ayrı duran bu genç kızla genç adam, akıbet bu can çekişen ihtiyarın gönlünde birleşmişti. Resimleri de bir arada başucunda duruyordu. Kah birine, kah öbürüne bakıyor, bazen ikisini birden yan yana tutup saatlerce dalıp kalıyordu. Nihayet bir gün Hakkı Celis çıka geldi. 2 gün içinde mezuniyet almıştı. Bu hadise Naim Efendi için hayatının son sevinçli saatlerinden biri oldu. İkide bir de yatağın içinden ince uzun kollarını uzatıyor, genç adamın başını okşuyordu. Hakkı Celis ona şişmanlamış, uzamış, genişlemiş görünüyordu. Muharebe sana yaradı, maşallah, maşallah evladım diyordu. Genç adam ona Çanakkale Harbi'nin bazı müheyyiç, heyecan verici safhalarını anlatmak istedi. Fakat Naim Efendi bunların hiçbirini dinlemedi. Hakkı Cedis'e baka baka ve arada bir elleriyle başını okşaya okşaya bir hal oldu. Sonra birdenbire ona kendi derdini anlatmak ihtiyacını duydu. Semtime uğrayan kalmadı dedi. Bir ay var ki ninenin yüzünü görmedim. Haftalardan beri teyzem bir kerecik olsun gelip hatırımı sormadı. Bilmem ki onlara ne yaptım evladım. Kabahatim nedir? Burada yalnız başıma çektiklerimi sana anlatamam. Diri diri bir mezara gömülmüş gibiyim. Geceleri Hasan'la Cenan'ı karşıma alıp konuşmaya mecbur oluyorum. Kimsesizlik o kadar canıma tak diyor. Seniha'nın izdivacı kalmış, işittin mi? Ve genç adama cevap vermeyi vakit bırakmaksızın sözüne devam ediyordu. Yalnız kimsesizlik olsa neyse evladım, ya bu yoksulluk. Geçen gün ekmeksiz kaldım, yemeği ekmeksiz yedim. Vallahi evladım, bu da başıma geldi. Bazı geceler karanlıkta kalıyoruz. Gaza para yetiştirmek ne mümkün. Bir gün Cennan'a dedim ki, bari yatağımı sokak üstündeki odalardan birine nakledelim. Hiç olmazsa caddenin fenerlerinden biraz aydınlık alırız. Cenan acı acı güldü ve o gece tabağın içine biraz zeytinyağı koydu. Etrafına pamuk ve bez parçaları sıraladı. Ben karanlıkta kalmayayım diye bu acayip kandili yaktı. Çoktandır kahvenin, çayının tadını unuttum. Diyorlar ki Servet Bey'in evinde kemafi sabık, eskisi gibi eğlentiler, ziyafetler devam edip duruyormuş. Söylendikçe sesi titriyor, gözleri sulanıyordu. Mamafi bu sözler aramızda kalsın evladım dedi. Zannetmesinler ki kendilerinden muavenet istiyorum. Hayır, hayır. Allah göstermesin. Ben bunlara her türlü felakete, mahrumiyete, zarurete katlanırım. Fakat istemem ki kimseler halime vakıf olsun. Sana söylüyorum çünkü sen başka bir çocuksun. Büsbütün başka bir çocuksun. Tekrar kollarını uzatıp genç adamın başını okşadı. Her gün evin eşyalarından bir şey satıyorum dedi. Evvela fuzuli mobilyalardan, tatlı takımlarından, büfelerden, masalardan, kanepelerden başladık. Şimdi sıra yataklara, yorganlara geldi. Sofadaki o güzel halıların hepsi gitti evladım. Girerken dikkat etmedin mi? Hakkı Celis Çanakkale'ye gitmezden evvel bütün bu halıların, bu masaların birer birer mezada gittiğini biliyordu. Kaç kere biçare Naim Efendi'yi bu sefaletten kurtarmak için büyük ninesinin ayaklarına kapanmıştı. Fakat bu sert kalpli kadın demişti ki, satmak onun eski adetidir, eski illetidir. Bırakmalı satsın, satsın. Ta ki satacak bir şey kalmayıncaya kadar. Ancak o vakit rahat edecek ve söz dinleyecek. Niye yanıma gelmiyor? Niye bin türlü bahaneyle o baykuş yuvasında sakalını Hasan Ağa denilen o hırsızın eline vermiş oturuyor? Konak Naim Efendi ile beraber her gün biraz daha yıkılıp gidiyordu. Vakıa sağı solu yangın viraneleriyle çevrilmiş olan bu evin harici manzarası pek mamum bir şeydi. Fakat asıl içine girildikten sonradır ki insanın kalbine korku ile karışık derin bir kasvet çöküyordu. Zili bozulan sokak kapısı ağır bir tokmakla vuruluyor ve birçok gıcırtılarla muzdarip bir hayvan gibi sarsıla sarsıla açılıyordu. İçeriye atılan ilk adımda göze tesadüf eden manzara kırık dökük, yırtık pırtık bir takım eşya yığınları, buruna çarpan koku bir nevi toz ve küf kokusuyla kımıldamaktan ve söz etmekten bıkmış, yarı derviş, yarı meczup kıyafetli bir uşak arkasından ve bu eşya yığınları arasından iç avluyu geçip de harem dairesine varıldı mı, insanı istila eden hüzün daha ziyade artıyordu. Burası tıpkı yer altında bir mahzen gibiydi. Sanki senelerden beri hiçbir tarafından ne hava ne ziya almıştı. Bununla beraber divanhaneler ve dehlizler çepeçevre geniş, perdesiz ve pervazları sökülmüş pencerelerle muhattı çevrilmiş ve bu pencerelerin camlarından birçoğu kırıktı. Bu kırık camları örten örümcek ağlarının arkasında kış, yaz, rutubetten adeta bozulmuş bir takım su yolları gibi sızan yüksek bahçe duvarlarının esmer şekilleri görünüyordu. Her basamağa ayrı bir ses çıkaran merdivenlerden çıkıp da eskiden büyük otellerdeki holler tarzında pisaltiye döşetilmiş büyük sofaya varılır varılmaz en hafif bir ses bile boş bir kubbenin altında gibi aksi sedalar çıkarıyordu. Bu sofada şimdi her tarafından pamukları fırlamış iki eski otoman ile bir ayağı kırık ceviz bir orta masasından başka eşya namına bir şey kalmamıştı. Bu cevizden masanın üstünde çok zamandan beri işlemeyen pirinçten bir antika saat duruyordu. Yerde her tarafından yırtılmış bir eski keçe her adımda insanın ayağını çeliyordu. Sonra loş ve çıplak bir dehlizden boş odaların kapalı kapıları önünden geçiliyordu. Bu odaların bazılarında kuşlar yuva yapmıştı, bazılarında ise Cenan Kalfa'nın iddiasına göre periler ve cinler oturuyordu. İhtiyar kadın, vallahi geceleri adeta bizim gibi konuşuyorlar, gülüşüyorlar, şarkı söylüyorlar, tepinip oynuyorlar. Bazıda bir kavga, bir dövüştür gidiyor diyordu. Perilerle, cinlerle yuva olan bu odaların kapıları hiç açılmazdı ve karanlık basar basmaz Cenan Kalfa'yı öldürseler önlerinden geçmezdi. Konakta yalnız Seniha'nın odasıdır ki zamanın ve nisyanın, unutmanın kahrına uğramadı. Burası Naim Efendi'nin bir kapalı bahçesi halinde kaldı. Hala ayağa kalkabildiği günler duvarlara tutuna tutuna oraya kadar gidiyor ve genç kızdan kalmış eşya döküntüleri arasında saatlerce murakabeye, kendi iç dünyasına dalmak dalıyordu. Burası bir mabet gibi daima süpürülüyor, temizleniyor ve eşyanın hiçbirine dokunulmuyordu. Naim Efendi Hakkı Celis'e biraz evvelki sözünü tekrar etti. İzdivaç kalmış diyorlar, öyle mi? Genç adam, zannederim dedi. Zira ben gitmezden evvel birkaç güne kadar nikah olacağı söyleniyordu. Ben gittim geldim, ortada hala olmuş bitmiş bir şey yok. Demek ki Naim Efendi Hakkı Celis'in sözünü kesti. Acaba bu işin bozuluşunu neye hamledersiniz evladım? Hakkı Celis Faik Bey'le bir ay evvelki konuştuklarını hatırladı ve içinden... Buna sebep mutlaka odur dedi. Halbuki Seniha'nın izdivacına mani olan sebep ne o ne bu idi. Bundan bir ay evvelki bir iş için Sofya'ya gittiği söylenen mebusu Necip Bey hala İstanbul'a dönmemişti. Bir haber de göndermemişti. Bazı kimseler Viyana'da bulunduğunu, bazıları Münih'e gittiğini söylüyorlardı. Seniha Berlin'le Viyana arasında mekik dokuyan biraderi Cemil'den üst üste ona dair malumat sordu. Fakat hiçbir şey öğrenemedi. Bu her cihetten esrarengiz bir gaybubetti ve bin türlü faraziyeye meydan açıyordu. Mesela Belkıs Hanım diyordu ki, "Bey söylüyor, bu adamın adeti böyleymiş. Her rast geldiği kıza izdivaç vaat eder, bir müddet eğlenir, sonra vazgeçer, bırakır gidermiş. Berlin'de böyle kaç Alman ailesi, Viyana'da kaç Avusturyalı kız bu zengin nişanlının yolunu bekliyormuş. Bu İstanbul'da ilk macerası olduğu için bize hayret veriyor. Vakıa, mebusu Necip Bey'in oynadığı oyunların bu en cüretlisidir. Bakalım bu sefer işin içinden nasıl sıyrılacak." Nuriye ve Neyire hanımlar ise bu hadiseden dünyanın en hayali romanlarını yapıyorlardı. Diyorlardı ki, "Bu adam ne mebus ne de zengindi. Kendisine mebus ve zengin süsü veren acayip ve esrarengiz bir serseriydi. Belki de Arsène Lupin tarzında zarif ve kibar bir hırsızdı. Seniha'nın evindeki tantana ve alayişi, gösterişi gördü, mühimce bir şey çalabilirim sandı, bir yolunu buldu, sokuldu, baktı, tetkik etti. Sonra anladı ki çalmak zahmetine değer bir şey yok, başını aldı, çıktı gitti." Bu iki genç kızın bu garip gülünç hikayelerini dinleyenlerden bazıları bir tuhaflık olsun diye çalacak bir şey bulmadı mı? Neden? Seniha'nın kalbini çaldı. Bundan daha kıymetli ne bulabilirdi diyorlardı. Vaka Seniha için bu gayet ağır bir darbe oldu ve belki hayatta yediği darbelerin en ağırı bu idi. Zira bu sefer tamam can alacak yerinden, hülyalarının, hesaplarının, tasavvurlarının merkezinden, gurur ve nefsaniyetinden yararlanmıştı. Fakat bu felaketi o kadar vakar ve metanetle tahammül etti ki hiç kimse eleminin derecesine vakıf olmadı. Hatta kendisini pek yakından tanıyanlar bile ne kadar kayıtsız kız, ne kadar havai ve geniş yürekli dediler. Bunlar arasında yalnız Faik Bey'dir ki sevgilisinin yüreğinde açılan yarayı bütün çirkinliğiyle gördü ve ona gördüğünü hissettirdi. O günden beri genç kız eski aşığının amansız düşmanıdır ve ona her vesileyle hakaret etmekte vahşi bir haz duyuyor. Hakkı Celis Naim Efendi'yi ziyaretinin ertesi günü gidip Faik Bey'i bulmak arzusunu bir türlü yenemedi. Onu evinde aradı. Tokatlayana, Lebon'a baktı. Nihayet akşamüstü doğru yolda gezinenler arasında tesadüf etti. Faik Bey o bar gecesindeki kadar geveze değildi. Ne de Seniha'ya dair bir takım yeni hasbihallere meyilliydi. Yalnız için için birçok mühim şeyler yapmış, birçok mühim şeyler öğrenmiş gibi manidar bir ketumluğu ve izdivacın bozuluşunu kendine atfettirmek isteyen esrarlı bir tavrı vardı. Arada bir diyordu ki, "Zavallı Seniha Hanım, en son emeli de mahvoldu. Senelerden beri o kadar itinalarla kurduğu bina, iskambil kağıdından yapılmış şatolar gibi bir nefeste yıkılıverdi. Ne kadar muzdarip, ne kadar muzdarip. Bilmezsiniz, suratından düşen bin parça oluyor. Gidip gördünüz mü? Hayır, belki bu akşam. Çünkü yarın erken yine cepheye dönüyorum," dedi. Faik Bey sözüne devam etti. "Aman bir defa olsun görünüz. Küçük hanımın cephesi Çanakkale cephesinden daha müthiş bir hal aldı. Güya işin bozulmasına sebep bizmişiz gibi." Bunu söylerken bıyık altından "benim ya neyse, diyen bir tebessümle gülüyordu. Hakkı Celis ve Faik Bey doğru yolda böyle konuşarak yürürken birdenbire ta yanlarından lastik tekerlekli bir arabada Seniha geçiverdi. Genç kız onları görmüştü fakat görmemezlikten geldi. Kalabalığın arasında tünele doğru uzaklaştı gitti. Biraz sonra Faik Bey ile Hakkı Celis Seniha'yı yine aynı araba içinde yukarıya doğru dönerken gördüler. Fakat bu sefer genç kız onların önünden geçerken arabasını durdurdu ve tavrıyla onları çağırdığını anlattı. İkisi birden yaklaştılar. Faik Bey elini bile uzatmadı ve derhal Hakkı Celis'le konuşmaya başladı. Genç adamı güya senelerden sonra ilk defa görmüş gibiydi. Yüzüne hayret, şefkat ve sevinçle bakıyordu. Sesi okşayıcıydı. "Haydi arabaya bin, eve gidelim," dedi. Ve Hakkı Celis'in tereddütü üzerine "Kuzum rica ederim, madem ki yarın gidiyorsunuz," diye yalvardı. Faik Bey sapsarı kesilmiş, kaldırımın bir kenarında duruyordu. Genç adam ona selam verdi ve arabaya atladı. Seniha ise hafifçe başını eğdi. Eski çocukluk arkadaşını ve büyük halasının oğlunu böyle yanı başında hissetmekten pek memnun görünüyordu. "Seni kaçırdım, seni kaldırdım. Ne iyi oldu, değil mi? Bu akşam çok eğleneceğiz, göreceksin," diyordu. Ve bir öpücükten daha tatlı bir tebessümle genç adamın yüzüne bakıyordu. Birdenbire dedi ki, "Demincek o serseri sana neler anlatıyordu? Mutlaka benim aleyhimde bir şeyler söylüyordu. Mutlaka. Siz ne vakitten beri bu kadar dost oldunuz?" Hakkı Celis kızararak başını önüne eğdi. "Bir tesadüf," dedi. "Gerçekten caddede rast geldim. Birkaç adım beraber yürüdük ve gayet havai birkaç şey konuştuk. İşte o kadar." Bunları söyleyerek gözünün ucuyla Seniha'ya baktı. Ona da birdenbire mahcup bir tavır gelmiş, yarı kapanmış, uzun, kıvırcık ve sürmeli kirpiklerinin altında gözlerindeki mana seçilemiyordu. Fakat yüzünün çizgilerinde zorla gizlenmek isteyen hareketler ve ifadeler vardı. Her ikisi de bir müddet sükûti kaldılar. Seniha silkindi ve deminki müşfik, memnun ve okşar gözlerle genç adama bakıp "Ne kadar memnunum, seni bulduğuma ne kadar memnunum, bu akşam yalnız, yapayalnızdım, ne yapacağımı bilemiyorum," dedi ve çıplak elini labali, samimi bir tavırla Hakkı Celis'in dizi üstüne bıraktı. Hakkı Celis bir şey söylemiş olmak için sordu. "Neden o kadar yalnızsınız? Teyzem, eniştem yok mu?" Seniha, "Sahi sana söylemeyi unuttum," dedi. "Zavallı büyük babam bu sabah birdenbire çok ağırlaşmış. Hepimiz gittik. Vaka ne ben ne babam yanına giremedik. Fakat annem odasından ağlayarak çıktı. Bir dakika yanından ayrılamayacağını söyledi." Hakkı Celis, "Daha dün akşam orada yanındaydım. Her vakitten pek farklı değildi. Ne tuhaf," dedi. Seniha yarı suni, yarı hakiki bir teessürle, "Bugün içim çok fena oldu. O konak ne hale girmiş. O ne sefalet, ne harabi." Biraz düşündü, daldı, dudaklarını ısırdı ve küçük bir kız tavrıyla Hakkı Celis'e sokulup dedi ki, "Bu gece eski şeylerden bahsedelim. Uzun uzun konuşalım. Ben sana anlatayım, sen bana anlat. Olmaz mı?" Böyle konuşarak apartmana vasıl oldular. Genç kız kapıdan içeriye girer girmez ilk sorduğu şey bu oldu. "Mektup var mı?" Hizmetçinin menfi cevabı üzerine biraz sinirlenir gibi oldu. Boynundaki kürkünü bir tarafa, manşonunu bir tarafa attı ve acele acele çarşafının pelerinini çıkardı. Sonra Hakkı Celis'e dönüp "Gel odama gidelim," dedi.